Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. İkinci ayrım. Birinci bölüm. Rüyasında ölümü görmüştü. Neon ışıklarının kirli kırmızı rengi, pis camın üzerinde öfkeli bir kalp gibi yanıp yanıp sönüyor, yerde parlayan kan gölünün rengini koyudan parlak kırmızıya, parlak kırmızıdan koyu kırmızıya değiştirip duruyordu. Bu da küçük dağınık odanın atmosferini bir an ferahlatıp sonra lanetli gölgelere terk ediyordu. Küçük sıska kız köşeye çömelmişti. Kahverengi uzun saçları ve adamın parası olduğu zaman içtiği viskinin renginde gözleri vardı. O gözler şimdi acı ve şoktan matlaşmış, görmez olmuştu. Teni ise cesetlerin mum gibi gri rengine dönüşmüştü. Işıkların duvarlarda, yerde ve adamın üzerinde yanıp sönmesi onu hipnotize etmiş gibiydi. Adam kendi kanının içinde, yerde, kırılıp dökülmüş tahtaların üzerinde boylu boyunca uzanmış yatıyordu. Kızın boğazından küçük vahşi sesler çıkıyordu. Elinde sapına kadar pıhtılaşmış kana bulanmış bir bıçak vardı. Adam ölmüştü. Kız onun ölü olduğunu biliyordu. Adamın boşalmakta olan taze kanının havayı kirleten kokusunu alıyordu. O sadece ufacık bir kız, küçük bir çocuktu ama içindeki hayvan kokuyu ayırt edebiliyordu. Bundan hem korkuyor hem de garip bir haz duyuyordu. Adamın kırdığı kolu acı içinde çığlık atıyor gibiydi. Bacaklarının arası son tecavüzün verdiği acıyla sızlıyordu. Üzerine bulaşmış olan kanın hepsi adama ait değildi. Ama o ölmüştü. Her şey bitmişti. Artık güvendeydi. Derken adam iplere bağlı bir kukla gibi başını yavaşça döndürdü ve küçük kızın tüm acısının yerini müthiş bir korku aldı. O tir tir titrerken adam gözlerini üzerine dikmişti. Ondan kaçarken emeklediği köşede daha da büzüldü. Karşısındaki ölü ağız pis pis sırıttı. "Benden asla kurtulamayacaksın küçük kız. Ben senin bir parçanım. Her zaman içindeyim. Sonsuza dek. Şimdi baba seni bir daha cezalandırmak zorunda." Adam elleri ve ayakları üzerinde doğrulmaya çalıştı. Yüzünden, sırtından, kollarından oluk gibi kan akıyordu. Doğrulup da kan gölünün içinde ayaklarını sürüyerek yaklaşmaya başlayınca kız haykırdı. Ve çığlıklar onu uyandırdı. Eve bir eliyle yüzünü kapatmış, diğer elini gırtlağını cam kırıkları gibi yırtarak çıkaran sesleri önlemek için şuursuzca ağzına bastırmıştı. Nefes alıp verirken göğsü o kadar acıyordu ki havayı içine çekerken ürküyordu. Korku onu takip ediyor ve soğuk bir rüzgar gibi omurgasını titretiyordu. Ama mücadele etti. Artık o çaresiz küçük kız değildi. Büyümüş, korumasını ve savunmasını bilen bir kadın polis olmuştu. Kurban kendisi bile olsa. Küçük, berbat bir otel odasında yapayalnız değildi. Kendi evinde, yani Rourke'un evindeydi. Rourke. Bütün dikkatini bu isim üzerinde odaklamak bile sakinleşmesine yetiyordu. Uyumak için evinde, ofisteki uyku koltuğunu tercih etmişti çünkü Rourke dışarıdaydı. O yokken yataklarında huzur bulamıyordu. Onun yanında uyurken bu rüyaları çok nadiren görürdü ama o yoksa rüyalar mutlaka kendisini kovalamaya başlardı. Bu alandaki zayıflığından ve ona bağımlılığından en az ona duyduğu aşkın yoğunluğu kadar büyük bir yoğunlukla nefret ediyordu. Koltukta dönerken yanında kıvrılmış uyuyan ve o anda çift renkli gözleriyle kendisini süzmekte olan gri kediye sarıldı. Galahad onun kabuslarına alışıktı. Ama sabahın dördünde uyandırılmaktan pek de hoşnut değildi. Eve yüzünü hayvanın tüylerine sürterken, "Üzgünüm," dedi. "O kadar aptalca ki, o öldü ve ölüler geri gelmez." İçini çekerek karanlığa baka kaldı. "Bunu artık öğrenmiş olmam lazım." Ölümle yaşıyor, ölümle çalışıyordu. Her gün, her gece ölümle haşır neşirdi. 2058'in son günlerinde silah yasaklanmıştı ve bilim insan yaşamını bir asırdan fazla uzatmayı öğrenmişti. Ve insanlar artık insanları öldürmekten vazgeçmeliydi. Onun görevi ölülerin arkasında olmaktı. Tekrar kabuslara dalma riskini almamak için odanın ışıklarının yanması komutunu verdi ve koltuktan doğruldu. Bacakları hareket edebiliyordu ve nabzı normale dönmüştü. Kabuslarından sonra musallat olan bu baş ağrısı da geçecekti elbette. Galahad, erken bir kahvaltı ümidiyle mutfağa giden Eve'in bacaklarına dolandı. Eve, "İlk önce ben dostum," diyerek Otto şefe kahve için komut verdi, sonra kedinin mamasını kabına koydu. Kedi sanki bu son yemeğiymiş gibi saldırdı mamaya ve Eve'in camdan dışarıyı incelemesine fırsat tanıdı. Pencereden cadde değil, uzanıp giden geniş bir çimenlik görünüyordu. Gökyüzü trafiği boştu. Şu anda şehirde yalnızdı sanki. Kişisel dokunulmazlık ve sessizlik, Rourke'un servetinin ona kolayca satın alabileceği hediyelerdi. Ama bütün bu güzellikleri saklayan yüksek duvarların ardında hayatın nabzı çok hızlı atıyordu ve açgözlü ölüm oburca takip ediyordu onu. Koyu kahvesini yudumlarken bunun kendi dünyası olduğunu düşündü. Bir yandan da omzundaki iyileşmekte olan bereyi övdü. Adi ölümler, büyük planlar, kirli pazarlıklar ve çığlık çığlığa ümitsizlik. Bütün bunları kocasının etrafını saran para ve güçten daha iyi tanıyordu. Böyle zamanlarda, özellikle de yalnızken, nasıl bir araya geldiklerini düşünürdü. Kanunların dediğini yapan doğru ve dürüst kadın polis memuruyla bir ömür boyu kanunları Arap saçına çevirmiş kurnaz İrlandalı. Cinayet onları bir araya getirmişti. Yaşayabilmek için değişik yollara sapmış iki farklı ruh, herhangi bir mantık veya sağduyu olmaksızın birbirlerini bulmuşlardı. "Tanrım, onu çok özledim. Bu çok tuhaf bir şey," diye düşünürken kendini rahatsız hissediyordu. Duşa girip giyinmek üzere hareketlendi. Tele bağlantısındaki yanıp sönen sinyal birinin aradığını haber veriyordu. Hiç tereddüt etmeden açtı. Bir anda ekranda Rourke'un yüzü belirdi. Kocası bir kaşını kaldırmış ona bakarken "Ne yüz ama," diye düşündü. Rourke'un şiirsel bir yakışıklılığı vardı. Gür siyah saçları yüzünü çevreliyordu. Akıllı, kusursuz kıvrımlı bir ağız, güçlü kemikler ve parlak mavi gözlerin o insanı şaşırtan yoğunlukta bakışı. Hemen hemen bir yılı devirmelerine rağmen yüzünü görmek bile kanını harekete geçirmeye yetiyordu. Rourke, sert İrlanda viskisinin üzerindeki krema tadında bir sesle "Sevgili Eve, neden uyumuyorsun?" diye sordu. "Çünkü uyandım." Eve, onun kendisini incelerken neler gördüğünün farkındaydı. Ondan çok az şeyi saklayabiliyordu. Kötü geçmiş bir gecenin gözlerinin etrafındaki izlerini ve renginin solukluğunu hemen fark ediyordu. Eve, rahatsız olarak ellerini karmakarışık kısa saçlarının üzerinde gezdirdi ve "Polis merkezine bu sabah erken gideceğim. Yetiştirmem gereken birkaç evrak var," dedi. Genç adam Eve'in tahmin edebileceğinin çok ötesini görüyordu. Ona baktığında cesaret, güç ve acıyı, en hoş tarafı da kendisinin farkında olmadığı bir güzellik, harika kemiklerini, dolgun dudaklarını ve konyak rengi gözlerini görüyordu. Onun yorgun olduğunu fark edince planlarını değiştirdi. "Bu gece evde olacağım. Orada birkaç güne daha ihtiyacın olduğunu sanıyordum." Rourke, "Bu gece evde olacağım," diye tekrarlarken gülümsüyordu. "Seni çok özledim Teğmen." "Sahi mi?" Eve içinde beliren sıcak titreşimi çok aptalca bulsa da ona sırıtarak "Anlaşılan sen buraya varınca sana zaman ayırmam gerekecek," dedi. "Evet, öyle yapman gerekecek. Beni eve erken döneceğini bildirmek için mi aramıştın?" Aslında Rourke, gezisinin bir iki gün uzayacağını bildirmek üzere aramıştı ve Olympos Resort'ta kendisine katılmasını istiyordu. "Sadece karıma programımı bildirmek istemiştim, hepsi bu. Hadi şimdi biraz daha uyu," demekle yetindi. Eve, "Eh, belki," dediğinde her ikisi de uykuya geri dönmeyeceğini biliyorlardı. "Seni bu gece göreceğim, değil mi Rourke?" "Evet." Eve, "Ben de seni çok özledim," demeden önce derin bir nefes aldı. Bağlantıyı kapattığında kocası hala gülümsüyordu. Kahvesini alarak hızla güne hazırlanmaya başladı. Evden kaçarcasına çıkmadı ama oldukça sessizdi. Belki sabahın beşi gibiydi ama Somerset'in oralarda bir yerde olduğundan hiç şüphesi yoktu. Mümkün oldukça Rourke'un başçavuşu sayılan, her şeyi bilen, her şeyi yapan ve o kemikli burnunu her şeye, Hatta Eve'in özel işlerine de sokan bu adamdan uzak durmaya çalışıyordu. Çözmekte olduğu son vakada birbirlerine çok yakınlaşmış olmalarına rağmen, son haftalarda onun da kendisinden, kendisinin de yaptığı gibi uzak durmaya çalıştığını fark etmişti. Hatırlayınca boş eli gayri ihtiyari omzunun altına gitti. Sabahları ya da uzun bir günün sonunda hala biraz sıkıntı veriyordu. Kendi silahıyla yaralanmanın ne bu dünyada ne de öbür dünyada başına gelmesini isterdi bir daha. Daha da beteri, onu tekmeleyemeyecek kadar zayıf düştüğünde Somerset'in güçlenmesi için ağzına boşalttığı ilaçlardı. Dışarı çıkıp kapıyı çektiğinde soğuk aralık havasını derin derin içine çekti, sonra da bir küfür savurdu. Somerset'i deli etmek için çoğunlukla arabasını merdivenlerin önüne park ederdi. O da Eve'i kızdırmak için her zaman yerini değiştirirdi. Genç kadın homurdanarak garaj kapısının uzaktan kumandasını almayı akıl etmediğini fark etti. Arkaya dolaşıp buzlu çimenleri gıcırdatarak garaj kapısına yürüdü ve donmuş parmaklarıyla şifreye tuşladı. O sırada burnuyla kulakları soğuktan sızlıyordu. Artık sıcak ve emniyetli garajın içindeydi. İçeride iki kata yan yana dizilmiş araçlar pırıl pırıl parlıyordu. Bisikletler, uzay motosikletleri, hatta iki kişilik bir minikopter. Eve'in fıstık yeşili şehir içi arabası diğerlerinin yanında çok sönük kalıyordu ama yeniydi ve her şeyi çalışıyordu. Araba rüya gibi çalışmaya başladı. Kumandaya basınca sıcak hava içerisini ısıttı. İçerideki son kontrolleri yapmak üzere ışıklar yanıp sönüyordu. Bu süreç işkence gibi uzadıkça Eve neredeyse eski arabasının kaprislerini ve sesini arar oldu. Yavaşça garajdan çıktı. Önünde iki yana açılan büyük demir kapılardan geçip sessizce yola doğru kaydı. Yaşadıkları ayrıcalıklı çevrede yollar düzgün ve temizdi. Büyük parktaki yeşil ağaçların üzerindeki don, dallara pırlanta tozu serpilmiş gibi parlamaktaydı. Gölgelerin arasında belki de sönmeye yüz tutmuş şömine bacaları görülebilirdi. Ama buralarda sadece parlatılmış taş binalara, geniş caddelere rastlanıyor ve Tanyer'e ağarmadan etraf bir hayli karanlık oluyordu. İlk reklam tabelasına rastladığında evinden birkaç blok ötedeydi. Kırmızı yanaklı bir Noel Baba, meşhur ho ho ho'larıyla halkı Noel alışverişi için kaç günleri kaldığı konusunda bilgilendiriyordu. Eve onu sırtına binmiş bir cüce ile bulutlara doğru uçan Tanrı Zeus'a benzetti. Evet, evet seni duyuyorum şişko orospu çocuğu. Eskiden Noel için hiç endişelenmesi gerekmezdi. Bütün mesele, Mavis için abuk sabuk bir şey bulup, Finney'de atıştırabileceği bir şey almaktan ibaretti. Hayatında onlardan başka hediye paketleme zahmetine katlanacağı kimse yoktu. Peki, her şeyi olan ve alacağı herhangi bir hediyenin fabrikasının, imalatçısının sahibi olabilecek bir adama ne almıştı? Kendisi gibi alışverişini bir öğleden sonra çabucak halleden bir kadın için ne denli bir ikilemdi bu? Noel Baba, Büyük Elma Uzay Alışveriş Merkezi'ndeki dükkanları sıralarken Eve aslında Noel'in tam bir baş belası olduğunu düşündü. Broadway'deki trafiği izlerken gene morali yükselmeye başladı. Buralarda günde 24 saat, haftada 7 gün parti vardı. Kaldırımlardaki insanlar ya uyuşmuş ya da sarhoştular ya da her ikisi birden. Soğuktan donsalar bile tekerlekli arabalarda ızgara yapanların ocakları tüterdi. Eğer bir işportacının bu caddede belirli bir yeri varsa bunu elinde tutmak için yumruğunu da her an sıkılı tutardı. Camını biraz araladığı anda içeriye kestane kebap, soya sosisi, duman ve insan kokusu doldu. Biri detone bir sesle dünyanın sonunu anlatan bir şarkı söylüyordu. Bir taksi ses kirliliği kurallarını hiçe sayarak kırmızı ışıkta geçen yayalara var gücüyle korna çaldı. Yukarılardaysa erken hava otobüsleri neşe dolu sirenleriyle şehri ayağa kaldırmaya çalışıyorlardı. Eve, iki kadının birden birbirlerini yumruklamaya başladığını gördü. Bunlar lisanslı eskortlar olmalıydı. Eskortlar da kendi bölgelerini yiyecek içecek işportacıları gibi cansiperane koruyorlardı. Eve bir an arabadan çıkıp onları ayırmayı düşündü. Ama ufak tefek sarışın, koca kafalı kızıl saçlının hakkından gelerek bir tavşan hızıyla kalabalığa karıştı. İyi düşündü diye Eve sarışına hak verdi. Kızılsa ayağa kalkmış, bir yandan üstünü başını düzeltirken ağza alınmayacak küfürler savuruyordu. Eve duygulanarak, işte benim New York'um diye düşündü. İçinde hafif bir pişmanlıkla daha sessiz olan 7. caddeye geçip şehir merkezine doğru ilerledi. Artık harekete geçme ihtiyacı duyuyordu. Haftalardır omzu nedeniyle istirahatte olmak kendini yararsız hissetmesine yol açmıştı. Nekahatin son haftası olmasına aldırmıyordu. Zaten gereken fizik tedaviyi yaptırmıştı. Ölümden kıl payı sıyırdığının farkındaydı. Bu olayı atlatmıştı. Ama başkomiseri kendisini masa başı işinden almaya ikna edebilseydi çok daha mutlu bir kadın olacaktı. Radyosundan gelen sesi yarım kulakla dinlemeye başladı. Aslında daha 3 saat aranmaması gerekirdi. Çevredeki birimlere. 6843 7. cadde 18B numaralı dairede 1-1-2-2-2 olayı rapor edilmektedir. Teyidini alamıyoruz. 2A'da oturan adamı bulun. Çevredeki birimler, lütfen. Eve çağrı tekrar edilmeden cevaplamak üzere düğmeye bastı. Ben Dallas, Teğmen Eve. 7. caddedeki adresten 2 dakikalık mesafedeyim. Hemen harekete geçiyorum. Tamam Dallas, Teğmen Eve. Oraya varır varmaz durumu bildirin. Tamamdır, Dallas kapatıyor. Kaldırıma adeta kayarak park etti ve metal grisi binaya bir göz attı. Çok az pencerede ışık görülüyordu. 18. kattaysa sadece karanlık vardı. A1222'nin anlamı isimsiz bir telefonun yerel bir kavga ihbarıydı. Eve arabasından çıkarak ceketinin altındaki yanda duran silahını yokladı. Güne belayla başlamaya bir itirazı yoktu ama böyle ev olaylarından korkmayan ölü veya canlı hiçbir polis gösterilemezdi. Bu göreve atlamasının nedeni de son günlerde kendisine verilen işlerin yarattığı tatminsizlikti. Merdivenleri hızla koşarak çıktı ve 2A'daki adamı aradı. Adamla güvenlik kamerası aracılığıyla konuşurken polis kimliğini adeta gözüne soktu. Kapıyı azıcık araladığında da ''Burada bir bela olduğunu biliyor musun?'' dedi. ''Polisler beni aradılar ama ben bir şey bilmiyorum. Ben yöneticiyim ve hiçbir şey bilmiyorum.'' ''İyi, farkındayım.'' derken burnuna eski çarşaf ve açıklayamadığı bir nedenle peynir kokusu geldi. ''Beni 18B'ye sokar mısın? Anahtarın bir eşi nasıl olsa vardır sende.'' ''Olur, tabii.'' Eve çabucak adamı süzdü. Zayıf, kısa boyluydu. Kokuyordu ve korkmuştu. ''İçeri girmeden bana orada ikamet edenleri açıklamaya ne dersin?'' ''Bir kişi var, bekar bir kadın, boşanmış olabilir, kendi başına kalıyor.'' ''Adını biliyor musun?'' ''Hughley, Mariana, 30-35 yaşlarında, güzel bir kadın, 6 yıldır burada oturuyor, hiçbir problemi yoktu. Bak, ben bir şey duymadım ve bir şey görmedim. Saat daha sabahın 5:30. Eğer daireye bir zarar vermişse bunu bilmek isterim. Gerisi beni ilgilendirmez.'' Adam kapıyı yüzüne kapattığında Eve, "Tamam," diye homurdandı. "Git deliğine gir, seni gidi küçük sansar." Dikleşerek koridoru geçti ve asansöre vardığında telsizini çıkartıp, "Dallas, Teğmen Eve. 7. caddedeki bildirilen adresteyim. Apartman yöneticisi Allahlık. 18B'de yaşayan Mariana Hughley ile görüştükten sonra size rapor veririm. Takviyeye ihtiyacın var mı?" "Şimdilik yok. Tamam, kapatıyorum." Eve, 18. katın koridoruna çıktığında alıcı vericiyi kapatarak cebine koymuştu. Etrafa göz attığında güvenlik kameralarının çalışmakta olduğunu fark etti. Koridor bir kilise sessizliğindeydi. Binanın yerini ve stilini dikkate alarak yaşayanların çoğunun orta gelirli memur olduğuna karar verdi. Çoğu saat 7'den önce yataklarından çıkmazlardı. Çıkınca da kahvelerini yudumlar, alelacele otobüs ya da metro duraklarına koştururlardı. Şanslı olanlar tek bir vasıtayla ofislerine varırlardı. Bazılarının okula götürmek zorunda oldukları çocukları vardı. Bir kısmı ebeveynlerini öperek çıkar ve kapıda sevgililerini beklerdi. Sıradan bir mekandaki sıradan hayatlar. Aklından bu lanet binanın Rourke'a ait olup olmadığı geçti ama bu düşüncesini bir kenara koyup 18B'nin kapısında durdu. Güvenlik sinyali yeşil yeşil yanıp sönüyordu. Devreden çıkarılmıştı. Eve zile basarken içgüdüsel olarak yana çekildi. Zil sesini dışarıdan duyamayınca dairenin ses geçirmez olduğunu düşündü. İçeride ne olursa olsun içeride kalırdı. Kısa bir tedirginlikten sonra ana kodu girerek kilitleri açtı. Girmeden içeriye seslendi. Uyumakta olan bir sivilin uyanarak insanı ev yapımı bir sersemletici ya da bıçakla karşılamasından daha berbat bir durum olamazdı. Bayan Hurley, polis, dairenizle ilgili bir şikayet aldık da. Işıklar komutuyla dairenin tüm ışıkları yandı. Pek parlak olmasa da yeterli bir aydınlatmaydı. Odaya yumuşak renkler ve basit çizgiler hakimdi. Ekrandaki eski video görüntüsünde gül yaprakları serpiştirilmiş yatakta yuvarlanan çıplak vücutlar teatral bir tonda inliyorlardı. Açık yeşil kanepenin önündeki sehpanın üzerinde jelatinli şekerlerle dolu bir şekerlik göze çarpıyordu. Yanında grup halindeki gümüş ve kırmızı şamdanlarda eriyerek çeşitli boylara inmiş mumların artistik bir görünüşü vardı. Bütün oda böğürtlen ve çam kokuyordu. Eve çam kokusunun nereden geldiğini anladı. Pencerenin önünde küçük ve kusursuz bir çam ağacı vardı ama dalları kırılmış ve üzerindeki meleklerle diğer süsler parçalanmıştı. Altındaki en az bir düzine hediye paketi de ezilmişti. Silahını çıkarttı ve odada dönerek dolaşmaya başladı. En azından bulunduğu odada gözle görülen başka bir şiddet belirtisi yoktu. Video görüntüsünden hala hayvani sesler gelmekteydi. Etrafı dinlemeye çalıştı. Müzik sesi duydu. Haftalardır çalmakta olan monoton Noel şarkılarından biriydi. Silahını kısa koridora doğrulttu. İki kapı da açıktı. Birinde bembeyaz küvet ve klozeti gördü. Sırtını duvara dayayarak ikinci kapıdan içeri süzüldü. Ölümün taze kokusunu almıştı. Metalik ve meyvemsi bir koku. Kapıyı ardına kadar açınca aradığı şeyle karşı karşıya geldi. Gözleri etrafta, kulakları kirişte, odada hareket etti. Aslında bu odada Mariana Hüli'nin cesediyle baş başa olduğunu biliyordu. Ama her şeye rağmen dolabı ve perdelerin arkasını kontrol etti ve dairenin diğer bölümlerine de bakmak üzere odadan çıktı. Ancak bu iş bitince kadının yatağına yaklaşabildi. 2A doğru söylemişti. Kadın gerçekten güzeldi. Belki olağanüstü değildi ama yumuşak kestane saçları ve derin yemyeşil gözleriyle hoş bir kadın olduğu belliydi. Ölüm henüz güzelliğini çalamamıştı. Çoğu cesette rastlandığı gibi gözleri korkuyla büyümüştü. Yanaklarında çok hafif bir allık vardı. Kirpiklerinin rengi koyultulmuş, dudakları ise en parlak kırmızı rujla boyanmıştı. Saçına sağ kulağının üzerine, gümüş dallarının üzerine tombul bir kuş konmuş, küçük bir ağaç şeklinde bir takı iğnelenmişti. Kadın çıplaktı ama gümüş rengi bir kumaş, bir sanat eseri gibi vücudunun etrafına sarılmıştı. Eve, cesedin boynundaki taze morluğu incelerken ölüm nedeninin boğulma olup olmadığını düşündü. Kurbanın el ve ayak bileklerindeki morluklar da mücadele edecek hali olmadığını gösteriyordu. Komodinin üzerindeki müzikli ünite ona hala mutlu Noeller diliyordu. Eve içini çekerek telsizini çıkarttı. Karşınızda Dallas, Teğmen Eve. Bir cinayet bildiriyorum. Memur Peabody esnerken bir yandan da koyu renkli polis gözleriyle maktulü inceliyordu. Güne başlamak için ne berbat bir durum diye geveledi. Sabahın çok erken saatleri olmasına rağmen Peabody'nin üniforması ütülü ve tertemiz, koyu kestane saçları ise itinayla taranmıştı. Acımasızca uyandırılarak yataktan fırladığını belirten tek işaret, yanağındaki hala geçmemiş olan yastık kırışığının iziydi. Eve, bir hayatı sona erdirmek için de berbat bir yol bu. Ölüm dakikası dakikasına tam saat 24'te gerçekleşmiş, diye homurdandı. Bulgularını onaylamaları için adli tıptan gelenlere yol verdi. Bulgular kurbanın boğularak öldürüldüğünü gösteriyor. Bağlandıktan sonra fazla mücadele edememiş. Eve cesedin ayak bileğini yavaşça kaldırarak sıyrılmış deriyi inceledi ve vajinal ve anal zorlamalar öldürülmeden önce tecavüze uğradığını gösteriyor dedi. Daire ses geçirmiyor. Dolayısıyla ciğerleri sökülünceye kadar bağırmış olsa da bir şey fark etmezdi. Noel ağacı dışında etrafta herhangi bir zorlama ya da mücadele izine rastlayamadım. Bu bana tuhaf geldi. Eve, Peabody'ye bir bakış atarak onayladı. İyi gözlerim var. Git 2A'daki adamı bul Peabody ve bu kattaki güvenlik kamerasının kayıtlarını al. Bakalım kim gelmiş? Hemen gidiyorum, dedi genç kız. Civarda eve servis yapanların üniformalarını da tespit et. Eve, telebağlantının yanına doğru yürürken, biri şu Allah'ın cezası müziği kapatsın, diye söylendi. Peabody, koruyucu spreyle kapladığı elini uzatıp parmak izi bırakmadan müziği keserken, hiç de Noel havasına girmiş gibi görünmüyorsunuz efendim, diye söylendi. Noel tam bir can sıkıntısıdır. Burada işin bitti mi? Gel hadi, torbaya konmadan önce onu bir çevirelim. Cesedin adeta kanı hiç kalmamıştı. Mesanesi ve bağırsakları da ölüme bağlı olarak boşalmıştı. Eve, parmak izi bırakmadan teninin bal mumu görünüşündeki dokusunu yokladı. Çok taze görünüyor, diye mırıldandı. Peabody, aşağıya inmeden cesedin görüntüsünü videoya kaydet. Eve, video kaydını alırken cesedin sağ omzundaki dövmeyi inceliyordu. Peabody, beyaz tenin üzerindeki kırmızı eski moda harflerle yazılmış dövmeye bakarken dudaklarını büzdü. Gerçek aşkım yazıyordu. Geçici dövme gibi görünüyor. Eve, burnu neredeyse cesedin omzuna dokunacak kadar eğildi ve kokladı. Çok yakında yapılmış. Bunları nerede yaptırdığını araştıralım. Armut ağacında bir keklik. Eve doğrularak kaşını kaldırdı ve yardımcısına baktı. Ne demek istiyorsun? Saçındaki tokayı kastediyorum. Noel'in ilk gününde. Eve boş boş bakmaya devam edince Peabody başını salladı. Eski bir Noel şarkısıdır teminim. Noel'in 12 günü. İlk gün armut ağacındaki bir keklikle başlayarak adam her gün gerçek aşkına bir hediye verir ve... Eve, insan armut ağacındaki bir keklikle ne halt edebilir ki? Ne aptalca bir hediye derken hastalıklı bir şüphe midesini bulandırdı. Umarım sadece bu kadın katilin gerçek aşkıdır. Çekim bantlarını bana ver ve artık onu ceset torbasına koyun. Ceset çıkarılırken Eve, 24 saattir gelen giden tüm bağlantıların kayıtlarını istedi. İlk görüşme akşama doğru saat 6'daydı. Kurbanla annesi arasındaki neşeli bir sohbet. Eve dinlerken annesinin gülen yüzünün kızının ölüm haberini alınca nasıl kararacağını düşündü. Diğer tek görüşme ise kurbanın aradığı bir yakışıklıylaydı. Eve ekrandaki görüntüyü inceledi. 30'larının ortalarında gülümseyen bir yüz ve derinden bakan kahverengi gözler. Kurban ona Jerry ya da kısaca Jer diyordu. Bir dolu tahrik dolu sözcük ve şakalar. Herhalde sevgilisiydi. Belki de gerçek aşkıydı. Eve diski aldı, mühürledi ve çantasına attı. Pencerenin altındaki konsolun çekmecelerinde Mariana'nın ajandasını, cep telefonunu ve adres defterini buldu. Aceleyle tarayınca bir Jeremy Van Doren'e rastladı. Eve odada yalnız kalmıştı. Başını yatağa çevirdiğinde lekeli çarşafların karyolanın ayak ucuna doğru katlandığını ve kurbanın kesilerek çıkarılmış olan giysilerinin delil olarak torbaya konduğunu gördü. Daire artık sessizdi. Kurban kapıyı açarak katili içeriye almıştı ya da beraber gelmişlerdi. Yoksa katil önce onu tehdit mi etmişti? Kan örneklerinin tahlilinden sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadığını göreceklerdi. Katil onu yatak odasına sokup bağlamıştı. Ellerini ve ayaklarını dört köşeye sabitleyerek kadının vücudunu bir ziyafet sofrası gibi önüne sermişti. Sonra acele etmeden dikkatlice giysilerini kesmişti. İşin içinde ne bir intikam ne de abazanlık vardı. Her şey hesaplı kitaplıydı. Sonra ona tecavüz etmiş ve ters ilişkiye de girmişti. O anda güç ondaydı. Mariana çırpınmış, bağırmış ve büyük ihtimalle yalvarmıştı. Katil bundan büyük zevk almış, hatta beslenmişti. Tecavüzcülerin böyle zevkleri vardı. Eve derin derin nefes aldı. Çünkü beyni babasına doğru kayıyordu. Katil işini bitirince kadını boğmuş, gözlerinin dışarıya fırlamasını seyretmişti. Sonra saçlarını taramış, makyaj yapmış, onu gümüş rengi bir çelenkle çevrelemişti. Saç tokasını acaba yanında mı getirmişti yoksa bu toka zaten Mariana'ya mı aitti? Dövmeyi eğlenmek için kadının kendisi mi yaptırmıştı yoksa bu dekorasyon da katilin marifeti miydi? Eve, odanın yanındaki banyoya geçtiğinde burnuna belli belirsiz bir dezenfektan kokusu çarptı. Katil işini bitirince burada temizlenmişti. Etrafı da düzenlemiş, hatta hiçbir iz kalmasın diye sprey de sıkmıştı. Eve gene de her şeye rağmen süpürerek iz toplamaya çalıştı. Çünkü bir kasık kılı bile onu asmaya yeterdi. Kurbanın kendisini çok seven, onunla gülüp söyleyen, seyahatler planlayan ve kurabiye tarifleri veren bir annesi vardı. Eve omzunun üzerinden koridorun bir ucundan "Teğmenim, bir dakika efendim" diye seslenen Peabody'ye "Ne var?" diye sordu. "Güvenlik disklerini aldım. Eve servis için iki de üniforma tespit ettim." Eve elleriyle yüzünü sıvazladı. "Tamam o zaman, olay mahallini mühürleyelim ve her şeyi merkeze taşıyalım. Akrabalarına haber vermem lazım." Çantasını koluna astı. "Çok haklısın Peabody," dedi. "Gerçekten de güne başlamak için çok lanet bir durum." İkinci ayrımın sonu. Sayfa 19. Devamı 3. ayrımda.